Evet, herkese iyi akşamlar. Beyaz Baston Erişilebilirlik Festivali'nin 8.sindeyiz ve akşam söyleşilerimizin 3.sünü yapıyoruz. Akşam söyleşilerimizin bugünkü konuğu günlerdir tanıtımını yaptığımız, sizin de heyecanla beklediğini bildiğim çok değerli şef Arda Türkmen bizimle. Şu an Zoom'un öteki ucunda. Arda Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz?
Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
İyiyiz vallahi biz de. Her şey yolunda. Çok şükür.
Neden bugün Arda Bey'i aslında Beyaz Baston Erişilebilirlik Festivali'ne konuk ettik? Bunu konuşacağız tabii ama Arda Türkmen'i hepiniz tanıyorsunuz. Uzun yıllardır ekranlarda biliyorsunuz Arda Bey, ama ben yine de böyle azıcık bir tanımak istersek, Arda Bey kendiyle ilgili bir iki bir şey söylemek isterse ne söyler? Arda Bey'i azıcık tanısak, çok az.
Benden mi?
Evet, sizden size.
Ben 1975 İstanbul doğumluyum. Bütün okul hayatımı, yani ilk orta lise hepsini İstanbul'da okudum. Çocukluğumdan beri de yiyecek içecek sektörünün içerisinde yani fiilen çalışan bir babanın oğluyum. Annem eczacıydı, babam bir otelin yiyecek içecek yöneticisiydi. Birçoğumuz gibi ben de bir aile apartmanında büyüdüm o yıllarda olduğu gibi. Üst katımızda anneannem otururdu, alt katımızda dayımlar otururdu. Ortada biz. Anneanne çok güzel yemek yapardı. Ailedeki herkes aktif olarak fiilen çalışan insanlardı. Ve böyle ailenin bütün yemeğini anneanne yapardı. Ben de çok özenirdim. Ben de ailedeki en büyük çocuktum. Diğer kuzenlerim çok ufaktı benden yaş olarak. Babam da profesyonel olarak sektörde bu işi yaptığı için erkek çocuk olarak ona özeniyorsun, öykünüyorsun. Ben de böyle babamın okul çıkışlarında işine giderek şey yaparak çok merak ediyordum. Sonra öyle çalışmaya başladım. Okul hayatımda üniversite yıllarında henüz benim üniversite eğitimi aldığım yıllarda 90'lı yılların başında gastronomi eğitimi diye bir şey yoktu. Bu kadar çok üniversite yoktu. Üniversitelerde böyle bölümler yoktu. O yüzden ya yurt dışına gidecektiniz ya şeyde Bolu Abat İzzet Baysal Üniversitesi'nin
Ha,
bir
evet, bir tek oradan hatırlıyorum.
evet yani çok az alternatifiniz vardı. Ben de o yüzden hem işletme okudum hem sahne gösteri sanatları okudum. Ama öncesinde otellerde çalışarak sektöre başladım. Farklı farklı otellerde hem yani bütün otelin farklı fonksiyonlarında çalıştım. Arkasından mutfakta da epeyce bir deneyim yaşadım. Üniversite yıllarında başka işler yaptım. Kendi paramı kazandım. Sonrasında da okulun bitişiyle beraber tamamen yiyecek içecek sektörüne girdim. İşte o gün bugündür. Yani 90'lı yılların sonundan bugüne kadar da kendimi bildim bileli yeme içme sektöründeyim.
Hani iyi ki de oradasınız. Ama ben mesela gerçekten Arda Bey'i izlerken televizyonda, hani pek çok kişi de onu görmek çok mümkün olmuyor. Yani yemek sektöründe olanlarda başka türlü de bir yıldız var yani. Hani sanki evet, tamam, yeme içme sektöründe, ama bir yandan da sanki böyle başka bir renk, başka bir yıldız, içinden taşmak üzere olan başka bir şey daha var gibi hissediyorum nedense.
Teşekkür ederim. Teveccühünüz. Valla yani ben olduğum gibi bir insanım. Yani rahat bir insanım. Çok böyle hani nasıl görünüyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum, aman şöyle mi olur, aman incilerim mi dökülür. Çok böyle şeyleri kafaya takan bir tip değilim. Hiçbir zaman değildim. Böyle olduğu için de bu televizyon projesi, bu televizyon fikri geldiği zaman önce şeyi düşündüm açıkçası. Yani uzunca bir süre kabul etmedim. Birkaç ay kadar kabul etmedim bunu. Yani şu anda herhalde yani bizim yiyecek içecek sektöründen birisine sana televizyonda bir proje yapmak istiyoruz diye sorsalar %98'i yani bir saat geciktirmez kabul etmek için. Ben çok uzun süre düşündüm. Düşünme sebebim de şuydu. Bir iş kurmuştum. Çok emek yoğun çalışıyordum. Bu renkli sektörün, renkli hayatın benim kurduğum işi etkiler mi, etkilemez mi, yorar mı, yıpratır mı? Netice itibariyle televizyon farklı bir dünya. Acaba böyle bir hani popülerlikten dolayı benim çizgim kayar mı? Mesela bunları çok düşündüm. Sonra bunun olmayacağına kanaat getirdim kendi kafamdan ve epey bir süre sonra bunu kabul ettim. Yani dediğiniz gibi hani benim içimde de televizyon veya görsel sanatlarla ilgili bir cevher varmış demek ki.
Yani evet, mesela sahneyle ilgili bir şey okuduğunuzu bilmeseydim bile bunu söyleyebilirdim çok rahatlıkla gerçekten.
Evet ama benim okuduğum şey yani oyunculuk veya böyle bir şeyle ilgili değildi. Bizimki biraz daha böyle sahne gösteri sanatları tasarımı bir şeydi. Ama hani dediğim gibi bu biraz yani ben ilk televizyon projesiyle ilgili demoyu çekip de çok fikrine güvendiğim bir televizyoncu arkadaşıma yapımcımızla beraber götürdüğümüzde bana şunu söylemişti, yani sen yaptın mı daha önce bu işi diye. Yok dedim, nereden yani, beni yıllardır tanıyorsun. O kadar rahatsın ki, o kadar şeysin ki, yani demo bölümü diye çektiğinizi direkt yayına veririz dedi. O kadar rahatsın dedi yani. O yüzden
Şahane.
yani çok şeyle alakalı, ben böyle hani dediğim gibi çok kasan eden bir tip değilim. Orada da öyle gelişti tabii, ama yıllar içerisinde bu çok daha gelişti, çok daha rahatladı ve hani bugünkü geldiği yere kadar ilerledi.
Birkaç detay hatırlatayım. Bu arada Arda Bey ile bizim bağımızı kuran, işte irtibatımızı sağlayan, bir zamanlar benim yaptığım radyo programında da konuk olmuştu. Selin Kutucular. Selin Hanım'a bir haber attım. Dedim ki Selin Hanım, Arda Bey'e bir şekilde ulaşmamız lazım ama bir türlü ulaşamıyorum. Selin Kutucular'a da buradan çok teşekkür ederim. Hemen yazdı Arda Bey'e ve Arda Bey'den de hemen tabii ki olur cevabı geldi. Bir kere tekrar teşekkür ediyorum gerçekten. Bir tane daha detay var arkadaşlar. Arda Bey bundan yaklaşık 4 hafta önce evlendi ya da 3 hafta önce evlendi. Ben Arda Bey'in peşinden böyle harıl harıl koştururken aslında o balayındaydı ve biz sürekli Naz'la şey konuştuk. Gelebilecek mi, gelemeyecek mi? Çok yoğun bir temposu var. Önce sizi tebrik ediyorum gerçekten. Çok güzel bir dönem olmasını diliyorum sizin için. Yeni bir yaşam, yepyeni bir hayat pırıl pırıl olmasını diliyorum gerçekten. Kutluyorum bütün kalbimde.
Teşekkür ederim. Yani çok balayılık bir durumumuz yoktu aslında. Yani evlendik ve sonra yeniden ikimiz de bayağı yoğun bir dönemdeyiz. İş güç koşturmaya şey yaptık, ama yani çok hem seyahatler var hem bayağı bir yoğun şu anda bizim televizyon sezonu. Pandemiden dolayı yani şu an hala onun etkilerini çok yaşıyoruz. Yani konuklu.
Allah'tan zaman bulup evlendiniz.
Evet, onu Allah'tan önceden yapmıştık yani o
Aynen
televizyonu.
öyle. Peki aslında şöyle, biz Arda Bey'i neden bu söyleşiye davet ettik? Ya pek çok kişiyi aslında hani ulaşıp çağırabilirdik. Ama aslında bizim Arda Bey'i bu programa çağırmamızın sebeplerinden bir tanesi, yani üzerine en azından inşa ettiğimiz konu şuydu. Arda Bey'in belki bilenleriniz vardır, Omuz Omuza adlı bir programı var. Bir süredir yayınlanıyor ve pazar günleri de Arda Bey yanına bir konuk alıyor. Ve bu konukla birlikte, değil mi Arda Bey? Aranızda bir paravan mı var konukla? Azıcık betimler misiniz o stüdyoyu? Bir paravan var ve paravanın ardından Arda Bey tarif ediyor. Konukları da onun tarif ettiği yemekleri mucizevi bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir sahnen var Arda Bey. Böyle bir şey canlandırıyorum ben sanki.
Şöyle bir paravan yok aslında. Ortada ikimizi ayıran böyle birazcık tencere, tava ve beyaz eşyaların durduğu bir raf var. Ama transparan bir raf, yani hani bir arkaya döndüğü zaman ne olduğunu görebiliyor.
Görebilir.
Biz dediğim aynen bahsettiğiniz gibi bir misafirle, bir konuğumla beraber aynı mutfağa giriyoruz. Benim tarif ettiğim yemeği beni görmeden, beni dinleyip, yani hiçbir görsel şey olmadan sadece dinleyip kafasında canlandırdığı ve o fotoğrafik hafızasından geçirerek bu nasıl olacakmış diye düşündüğü bir eğlenceli program yapıyoruz.
Çok
Programın
eğlenceli bir program, bir kere onu söylemem lazım. Ama eğlencesinden de öte, bu programdan hareketle sizin tariflerinizin son derece açık, anlaşılır, betimlemesi çok belirgin, neyi nasıl yapacağını bilen tarifleriniz olması nedeniyle özellikle bizim arkadaşlarımız, görme engelli arkadaşlarımız çok rahatlıkla Arda'nın yemeklerini takip etmek çok mümkün. Ama ortalama hayatta biz bu tarifleri böylesine alamıyoruz ve bu program adaptasyon bir program mı, Arda'nın üretimi olan bir şey mi? Bunun üzerine siz mi yapılandırdınız yoksa dışarıdan satın aldığınız bir program mı?
dışarıdan satın almadık. Bu olay aynen şöyle gelişti. Herhalde bir 5 6 5 5 5 sene kadar evvel, yani 5 seneden fazla oluyor süreç. Arda'nın mutfak kitabını yapmıştık. Sonra bu kitabın bütün tarifleri, reçeteleri, fotoğrafları çekildi. İşte kitap baskıya gidecek. Son okumasını yapıyoruz. Yani son kez kitabı okuyup ya bütün değerlendirmeleri yapıyoruz. Bir tane börek tarifi vardı. Ben de böyle hep beraber Özlem'in evinde oturduk, böyle okuyoruz tek tek o bu filan. Yani tapaş hatası var mı? Herhangi bir ifade hatası var mı diye. Börek tarifini baştan sona okudum ve çok sinirlendim. Dedim ki ya kim yazdı bu tarifi? Yani hiçbir şey anlaşılmıyor bu tariften. Karman çorman bir şey. Hiçbir şey anlamadım ben. Ne biçim tarif bu dedim. Dediler ki sen yazdın.
Hadi canım.
Nasıl ben yazdım dedim ya. O hiçbir şey anlamadım ben bu tariften. Tarif o kadar karmaşık ki ve o kadar böyle detay etap etap fotoğrafının çekilmediği bir unsurda anlaşılmaz bir tarif ki. Yani bir tane yuvarlak yapıyorsun, yuvarlağı ortadan ikiye bıçağın tersiyle kesiyormuş gibi bir çizgi yapıyorsun. Sonra dikine 18 tane böyle geometri problemi gibi tarif. Çünkü başka türlü anlatamıyorsun yaptığın işlemleri. O gün benim kafamda bir ışık yandı. Dedim ki ya bu çok enteresan bir şey. Yani hani anlatarak yani görsel bir şeyle ifade ederek elinle, kolunla, ifadeyle, şekille, şemalle bir şey anlatabiliyorsun ama sadece işitsel olarak anlatarak bir şey ifade etmek aslında büyük beceri, maharet gerektiriyor ve biraz da hayal gücü gerektiriyor karşıdaki insanın. Acaba dedim böyle bir şey yapsak nasıl olur? Sonra Özlem'e, yapımcıma yine böyle kitap yapılırken böyle arka tarafa gittik, bir yerde çay içiyoruz birkaç gün sonra. Dedim ki benim aklıma böyle bir şey geldi, ne dersin dedim. Ya eğlenceli olabilir dedi. Ya öyle mi olsun, böyle mi olsun filan araştırdık, baktık böyle bir şey yok, hiç yapılmamış. Sonra dedik ki ya biz bunu kanal yönetimine sunalım. Kanal yönetimine sunduk, dediler ki bir demo yapın. Peki biz de bir demo çektik. Ya o kadar komikti ki ilk çektiğimiz demo. O kadar komikti yani. Biz yani yaparken, çekerken yerlere yattık.
Kiminle çektiniz? Yani karşınızda kim vardı bu kez yapan?
Herhangi biri değil yani, öyle
Ha.
kanaldan bir arkadaş vardı.
Anladım.
Editör arkadaşlardan bir tanesiydi ve ya ölümüne güldük. O kadar çok eğlendik. Biz bunu bir demo yaptık, kanala verdik. Dediler ki bunu hemen yapın. Çok eğlendik.
Çok güzel.
Ve ondan sonra yapmaya başladık. Tabii ilk bölümlerde gelen konuk bulmak çok kolay değil bütün bu tür programlar için. Çünkü bir örneği yok. Yani çok konuğu bir yere davet ediyorsunuz böyle program yapıyorum diye. Ya tamam hadi Arda, evet seviyoruz filan ama hani nedir bu program, ne olacak filan. Tabii ilk 5 konukta çok zorlandık. Hem anlattık, ne yaptık, ne ettik filan diye. Fakat ondan sonra öyle bir iş çıktı ki herkes gelmek istedi programa. Ve böyle de gelişti 4
Peki
sezon.
mesela bundan haberdar mısınız? Mesela sizi alıştığınız kitlenin dışında başka bir kitlenin de fakat bu yönüyle, bu açısıyla takip ettiğinden haberdar mısınız? Yoksa yeni mi haberdar oldunuz?
Yani açıkçası yeni haberdar oldum. Fakat şöyle bir şeyin farkındayım. Yani benim genel televizyon vasıtasıyla izleyicim çok geniş bir range. Yani çok geniş bir şeydeyiz, yelpazedeyiz. Hani şunu söyleyemem. Sadece kadınlar izliyor. Örnek veriyorum. Sadece işte 18-35 yaş arası kadınlar. Böyle bir şey veremem. Veya sadece işte anneler izliyor. Öyle enteresan bir izleyici kitlesi var ki bu 12 yılda oluşturduğumuz bir bağ tabii bu. Erkekler de kadınlar kadar izliyor açıkçası. Çünkü erkekler de kadınlar kadar yemek yapmaya meraklı. Mesela muazzam bir çocuk kitlesi var. Çocuk takipçi var. Yani hani şey diyemem hiç. Benim televizyondan dolayı beni izleyen, yaptığım programları takip eden insanlarda filanca izleyici yelpazesinden hiç kimse yok diyemem. Şöyle söyleyeyim size, kediler bile izliyor bazen yani. Öyle bir sürü kedi televizyonun karşısına oturmuş böyle seyreden kedi fotoğrafı gönderiyorlar bana.
Şahane. Ya bunu şu açıdan sordum. Çünkü özellikle görmeyen kişiler eğer birilerine gerçekten bizim için televizyonda böyle bir program yapın, yemek programları son derece erişilmez. Yani anlatım şekli, işte tarif şekli, daha çok oradaki işte sadece sessiz bir şekilde ürünleri birbirine katmak, onlarla ilgili bir işte ne bileyim bir miktar vermemek, yaklaşık miktarlar vermek ya da evet şimdi aldık tuzu, şimdi koyuyoruz, biberi de ekledik falan böyle hani belirsiz hangi aralıkta ne koyduğunu bilmeden programlara tanık olduğumuz için sizin programınız bize yani büyük bir izleyici kitlesine son derece erişilebilir, gerçekten erişilebilir yemek programı bağlamında inanılmaz bir aslında umut veriyor. Çünkü böyle programlar esasında çok az. Yani çünkü her şey esasında her şey sizin söylediğiniz gibi hani görsel değerler üzerine inşa edildiği için o işitsel değerleri kullanmıyor. Oysa mesela bizim aramızda çok yetenekli arkadaşlarımız var. Yemek yapmayı çok sevenler. Mesela Dilek burada. Dilek bugün moderasyonda bana eşlik ediyor. Dilekçim hoş geldin.
Hoş
Ve
bulduk, merhaba.
aynı zamanda bugün beslenme bizim erişilebilir beslenme standımızda duran Elif burada ve Elif'le biz bu meseleyi bu program öncesinde de konuşmuştuk. Arda Bey'le bunları konuşalım. Elif'ciğim hoş geldin.
Merhaba.
Evet, şimdi hatta bu programın sonunda Elif ve Dilek'in size güzelce sürprizleri var Arda Bey.
Hadi bakalım. Ben bir şey daha söylemek
istiyorum. Lütfen.
Biz mesela şöyle bir şey yaşadık birkaç sene evvel. Bir talk show'a konuk olarak gittiğimizde orada bir yani hepimizin sima olarak yıllardır televizyon sima olan tanıdığı bir hanımefendi vardı. Kendisi hep işitme engelleri için olan haber bültenlerinde işitme engelleri için olan tercümeleri yapan. Biraz sokuşma ve orada şunu gördük mesela. İşitme engellilerin için bir şey, yemeklerle ilgili bir şey yaptığımız zaman aslında bunun ne kadar çok karşılığı olacağını gördük. Yani ne kadar iyi bir bir boşluğu dolduracağını ve böyle bir ihtiyacın olduğunu gördük. Ve biz epeyce uzun bir dönem YouTube'da yaptığımız Arda'nın Mutfağı kanalındaki tarifleri sağ alt köşesine işitme engelliler için tercümesini koymaya başladık. Yani görüyor, izliyor ama hani ekrana yansıyan şeyleri, işte gramajlık vesaireleri görüyor ama sürekli orada detayları anlatan bir şey var. Aynı şekilde şimdi sizin söylediğinizde de görme engelli içinde herhangi bir şeyi, bir tarifi, bir eseri, bir içeriği, bir yemeği, her ne olursa olsun mümkün olduğu kadar çok detayıyla, mümkün olduğu kadar çok özellikle püf noktalarıyla anlatmak aslında ne kadar önemli ve ben çok detaylı anlatan bir tipim. Gündelik hayatımda da, tariflerde de ve bazen insanlar bana bununla ilgili acayip kızıyor. Yani
işte, bizi yoruyor musun Arda diyorlar.
Sanki 8 yaşında çocuğa anlatıyormuşsun gibi bıdık bıdık her türlü detayı anlatıyorsun diyor. Ben valla işi hiç bu tarafından bakmamıştım ama aslında yani eğri gemi doğru sefer yaptığımın ne kadar doğru ve ne kadar aslında güzel bir yere de gittiğini şu an görüp bir kez daha mutlu oldum.
Kesinlikle çok şahane bir yere gidiyor ve gerçekten çok aslında heyecan verici ve bu tür programların benzer konsepti değilse de artması. Çünkü her şey gerçekten her şey ya bir müzik eşliğinde gösteriliyor. Evet, şu an bir yemek tarifimiz var deyip müziği yükseltip orada hiçbir şey anlamıyorsun. Sen öyle geçiyor yemek falan, aşağıdan gidiyor. Bunu işte hava durumlarında bilmem nelerde de yapıyorlar. Bu gerçekten çok bence umut verici bir çalışma, yani en azından öyle değerlendiriyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela bir kitap yazdığınızı söylediniz. 10 basım yaptı kitap, onu biliyorum. 10. baskısını da yaptı. Mesela o kitabı buradan seslenelim. Arda Türkmen'in yemek kitabını Boğaziçi Üniversitesi'nin Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM için okumak isteyen varsa buradan seslenelim. Lütfen gelin okuyun. Ama mesela şöyle bir şey de sorayım size. Mesela o kitaba belki bazı yemek tarifleriyle ilgili, detaylarıyla ilgili belki bir sonraki baskıda QR kod koyarsınız.
Şöyle kitabın baskısı ve basımları bitti. Tekrar yapmayacak. Ama eğer bundan sonra bir kitap daha yaparsam kesinlikle bununla ilgili bir çalışma yaparım.
Şahane olur. Çok güzel olur.
O kitabın o kitap bayağı ömrünü doldurdu. Biz çok umutlu çıkarttık o kitabı ve inanılmaz yüksek bir satış yaptı. Bana şeyi söylediler, yani kaç hedefliyorsun dediler. Ben herhalde bir 10 bin tane satarız dedim. Onlar da hayal görme. Türkiye'de 4 bin tane yemek kitabı sattığın zaman herkes göbek atar dedi. Biz şöyle söyleyeyim, 10. baskıyı da geçtik. 12 baskı falan yaptı o.
Öyle mi? Ben bayağı geride kalmışım o zaman.
12'yi bitirmiş bile olabilir. Yani 2000 tane olduğunu düşünürseniz yani 24-25 bin tane kitap satıldı.
Şahane. Arkadaşlar bütün şimdi zamanı da güzel kullanmak istiyorum. Öğrenci arkadaşlar, benim daha sormak istediğim çok soru var ama şimdi bencil davranmak istemiyorum. Arda Bey bulmuşken herkes onun bir sesi.
Benim de var bir iki sorum ama Sevda abla.
Tabii. İşte o yüzden soruyorum. Dilekçim önce sen, sonra da sormak isteyen arkadaşlarımızı minik minik sözler verelim. Arda Bey yakalamışken böyle konuşalım. Sözü sana bırakıyorum Dilekçim.
Tamamdır. Sen zaten detayları konuştun. Ben böyle merak edeyim, bir iki bir şey var, onları sormak istiyorum. Hoş geldiniz Arda Bey.
Hoş bulduk. Buyurun. Her türlü.
Ben şunu sormak istiyorum. Arda'nın mutfağı nasıl bir yer? Betimleyebilir misiniz bize mutfağınızı biraz? Çok merak ediyorum. Tariflerden işte dinliyoruz ama orada neler var? Hani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum ama böyle dizaynı nasıl, o anlattığınız aletleri falan, bir gün gelip mutfağınızı böyle girip mutfağı incelemek istiyorum baştan aşağı.
Vallahi çok keyifli olur. Anlatayım size. Arda'nın mutfağı projesini anlatayım. Sonra mutfağı anlatayım, daha detaylı olur. Arda'nın mutfağı projesini bana Özlem getirdiği zaman, yani böyle bir şey yapmak istiyorum ve sen bunun için biçilmiş kaftansın, benim yıllardır hayalim dediği zaman ben önce uzun süre yapmam dedim. Sonra yaparsam da şöyle yaparım dedim. Bir, tamamen doğal olacak. İki, kendim olacağım. O da dedi ki ben de zaten tamamen bunu istiyorum. Mutfağı da ona göre yaptık. Yani şu anda o mutfakta böyle endüstriyel, paslanmaz vesaire hiçbir şey yok. Ama çok böyle kız bir mutfak da değil. Hafif böyle erkeksi bir mutfak. Yani önümdeki tezgah, güzel bir ahşap tezgah. Bir tane, 5 tane gözlü bir ocak var üstünde. Tezgahın altında böyle boş boş raflar var. Normal çekmece gibi değil. Çünkü orada hemen elimi attığım zaman koyacağım her şeyi o alta koymak istiyorum veya elimi attığım zaman oradan almak istiyorum. Normal bir mutfak gibi böyle mesafeler çok açık değil, dar bir mesafe. Çünkü televizyon aynı aks içinde olmanızı istiyor. Yani böyle bir kadraj içerisinde her şeyi yapmanı istiyor. Arka taraftaki duvar ve tezgahı dediğim gibi biraz daha böyle hani hafif erkeksi bir doku olsun diye beton görünümlü bir hale getirdim ben. Ondan sonra ahşap raflar yaptım. Ama böyle biraz renk olsun diye çok güzel kalenin böyle yeşil bir seramikleri vardı. Onlardan böyle bir yan cephe yaptım. Ondan sonra onları böyle güzel her türlü mutfağın içinde olan ekipmanlarla yani tencereler, tavalar, kesme tahtaları, işte kettle'lar, bir mutfağın içerisinde ne varsa evde kullanılabilecek hepsiyle böyle bir orayı hazırladım. Her elime attığım şey elimin altında olsun istedim ve ona göre kurguladım. Yani sağ arkaya döndüğüm zaman uzunluklar var. Sol arkaya döndüğüm zaman çırpma teliyle kesme tahtası var. Bıçak takımı var. Alta elime attığım zaman bor camlarım var. Üst tarafa elime attığım zaman gibi böyle bir şey yaptım. Yani mutfağı eğer gözünüzde yani canlandırmak isterseniz hayalinizde son derece aslında böyle
kompakt görünüyor aslında.
Ev mutfağı gibi ama böyle çok böyle çiçekli, yeşilli, böcekli bilmem neli bir falan değil. Biraz daha böyle hani o erkek, orada bir erkek var. O erkeğin
maskülen bir mutfak.
Yani çok maskülen. o erkeğin genel zevkleri gibi yaptım. Ben.
Peki mesela proje, mesela diyelim ki biriyle bir çekim yapacaksınız. Atıyorum diyelim ki dilek geldi size. Önceden bir prova alıyor musunuz? Ya mesela şu şurada bak, burada aynı düzeneyi senin içinde kurduk. Burada bir şey var. Burada bir ne bileyim kabartma tozlarının olduğu bir şey var. Bak burada da işte şey kullanacağım bazı küçük kaplar, kacaklar var. Şurada şeyler var. Onu önce konukla bir çalışıyor musunuz yoksa natural bir şekilde mi oluyor? Çünkü bazı konuklarla sanki natural olmazmış gibi hissediyorum konuklarımızın kimilerinden.
Bakın şöyle söyleyeyim. Omuz omuza gelen hiç kimseye yani hani ne tarifi yapmak isterse yapıyoruz gibi bir şey yok. Hiç kimse ne tarif yapacağını bilmiyor ve kayıt başlayana kadar da bilmiyor. Yani hani böyle stüdyoya geliyorlar. Hani sanki stüdyoya geldiğinde söylermiş gibi öyle bir şey yok. Sadece diyoruz ki bak ocak buradan açılıyor. İhtiyacın olan her şey önünde. Onlar fırının üstünde duruyor. Bunlar tezgahın altında duruyor. Ocak buradan açılıyor. Buradan kapanıyor. Bu kadar. Onun dışında dediğim gibi yani her şey kamera açıldığı zaman oluyor. Ve o yüzden zaten bazen konuklar biraz fazla panikliyorlar. Çünkü
bayağı panikliyorlar.
Kimisi sadece kendi mutfağında, kendi olduğu çevrede kendini rahat hissediyor. Ama aynı şey benim için de geçerli. Yani şimdi beni de alıp buradan başka bir yere götürdüğünüz zaman hiç bilmediğim bir mutfakta tabii ki ne nerede, ne nasıl açılıyor, ne oluyor, ne bitiyor falan onları insan bir hafif adaptasyon zorluğu çekiyor. Şimdi biz profesyonel mutfaklarda uzun süre vakit geçirdiğimizde bazen yurt dışına başka şef arkadaşlarımızla onların mutfağına gidiyoruz veya onlar bizim mutfağımıza geliyorlar böyle şey yapıyoruz, ufak tefek böyle pişirmeler yapıyoruz. İşte bilmediğiniz bir mutfağa gittiğiniz zaman oraya böyle hemen bugünden yarına bir anda 2 saatte adapte olamıyorsunuz. Zaten yani elini nereye attığında ne bulacağını da bilmediğin için mutlaka bir yardım gerekiyor. O yüzden programa gelenler de mutfak kökenli olmadığını düşünürseniz tabii çok normal.
Dilekçim, başka soru sormak istersen devam edebiliriz. Yoksa başka arkadaşlara da minik minik söz vermeye başlayalım.
Bence minik minik söz vermeye başlayalım. Helal yine gelir sıra.
Rukiye Hanım.
Ben öncelikle Arda Hocamla bizi buluşturan Engel Sevişim Derneği'nin bu güzel projesine çok teşekkür etmek istiyorum. Konuğun Arda Hocam olduğunu öğrenince çok mutlu olmuştum. Çünkü ben 2015 mi 2016'lı yıllarda televizyonda izleyerek böyle hasbelkader tanık olmuştum. O zaman hatta düşünüyordum gerçekten az önce Sevda Hocam aslında birçok şeyi söyledi de yani benim söyleyeceğim çok şey söylenmiş gibi oldu. Bu betimleme olayına çok dikkat etmiştim ben. Çünkü aslında toplumun normali olması gereken bu konu bizim için ayrıcalıklı bir konu gibi olmuştu. Özellikle hiç unutmuyorum ve verdiğiniz bir tarif, daha doğrusu uygulayarak yaptığınız bir tarif. Tavuğu köri ve muskat soslarıyla tavuğu derisinden butla deri arasında bir macunlama tekniğiniz vardı. Vardı hocam.
Evet.
Ve onu o kadar güzel anlattınız ki benim mutfak böyle yeni yeni deneyimlediğim dönemlerde mutfakta çok mutlu olarak izlemiştim. Hatta demiştim ki ben bir şekilde bu Arda Bey'e yazı yazma işte mail midir neyse artık bulacağım yazacağım. Gerçekten bu farkındalığın artması için ben aslında Sevda abla sordu ama ben yine soracağım. Daha önceden görme engellerle ilgili bir deneyiminiz veyahut da bu betimlemelerinizi hani böyle bir böyle görme engelliler de vardır ya da bu şekilde bir deneyiminiz oldu mu yoksa zaten hayatın normali bu. Bu arada ben de biraz ayrıntılıcıyım yani böyle anlatırken ayrıntılı anlatırım. Çok teşekkür ediyorum
Evet.
betimlemelerden dolayı.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ya açıkçası bu benim gerçekten hiç böyle ya beni mutlaka görme engelliler de izliyordur. Onlar da şey yapsın diye anlatmak üzerine kurguladığım bir şey değil. Benim biraz yapım bu. Yani ben bak televizyon programını şöyle aldım ben. Bana şöyle teklif edildi. Bir demo yapıldı. Ben o demoda 5 tane üye vardı. Onlara bir prezentasyon yaptım yemeklerle ilgili. Yaptığım yemeklerle ilgili. Fakat dediğim gibi ben anlatmayı severim. Anlatırken olayın teknik detaylarını, içeriklerini, güzel taraflarını falan falan şey yapmayı severim. Yani biraz öyle hani ruhumda tırnak içinde satışçı bir ruh vardır benim. Öyle
Bir
olduğu
pazarlama şeyi var, evet.
için de evet.
öyle olduğu için de mümkün olduğu kadar çok anlatmak istiyorum. Bir de şu var.
Mesela şu an bunu duydunuz ya, bunu ne hissettirdi bu size? Çok özür dilerim böldüm sözünüzü. Nasıl bir duygu hissettiniz şu an? Mesela böyle farklı bambaşka bir amaçla yaptığınız bir projenin böyle hiç haberiniz olmayan insanlara dokunması duygusu nasıl hissettirdi?
Ya çok özel hissettirdi. Çünkü şöyle bakın ya 12 yıldır televizyonda kesintisiz program yapıyorum ve biliyorsunuz ki televizyonda iş yapan insanların seveni kadar sevmeyeni de vardır. Hatta sevmeyeni belli bir yerden sonra daha da fazlalaşır.
Oldukça hırçın bir sektör.
Yani evet yani bir de şöyle bir dünya var. Renkli bir dünya anlatabiliyor muyum? O renkli dünya ister istemez insanın birazcık dengesini de bozabiliyor. Eğer buna hazır değilse. Valla ben 10-12 yılda hep şunu gördüm. O kadar çok farklı insanın, o kadar çok hayatında güzel yerlere dokunmuşum ki insan olarak da, yaptığım iş olarak da. Bunları duydukça yani ne yorgunluğum kalıyor, ne derdim tasam kalıyor. Kendimi çok özel hissediyorum açıkçası. Valla burada bütün samimiyetimle söyleyeyim. Yani yaptığım televizyon programındaki betimlemelerin böyle bir yere doğru gidip bu kadar çok insanı mutlu ettiğini yemin ediyorum şu anda öğrendim ve ya çok şey hissettirdi bana. Yani çok duygulandım açıkçası.
Ve bundan sonraki projelerde zaten detaycı olan Arda Türkmen daha da bir detaycı ol artık televizyon programı kapatıp gidebilirler diğer seyirciler yani bilmiyorum.
Yani mümkün olduğu kadar dediğim gibi yani mümkün olduğu kadar ben detaylı anlatmaya
Yani.
çalışıyorum.
Çok
Çünkü
teşekkür ederim.
eskiden hani tarifler öyle yapılır geçer sizin
Evet,
dediğiniz gibi.
evet.
Yani öyle
Tabii.
artistik bir şeyler var. Fakat ben şunu düşünüyorum yani insanlar cebinden para veriyorlar, malzeme alıyorlar. Benim onlara verdiğim tarifi yapmak için bir emek, bir para harcıyorlar. Netice itibariyle ben mümkün olduğu kadar çok net, ne kadar püf noktası varsa, ne kadar handikapı varsa anlatmalıyım ki benim düştüğüm bir boşluk varsa onlar düşmesinler diye. Ama tabii bu işin bir de hani görmeden betimleme kısmında bu kadar böyle geniş bir zümreyi mutlu ettiğini bilmek çok vallahi acayip gurur verici bir şey. Çok teşekkür ederim.
Daha çok sorum olacak ama Arda Bey ben bu yıl festival komitesinde çok şahane bir ekiple çalıştım. Hep ekibim gençlerden kuruluydu. Şimdi Dilek zaten moderasyonda. Gizemciğim orada mısın? Senin de bir sesini duymak istiyorum. Arda Bey
Merhaba.
sen de festival komitemizin hazırlık sürecinde koşturanlardan biriydi. Dilek gibi koşturanlardan biriydi. Ve sizin geleceğinizi duyunca bütün festival komitesi olarak biz böyle tabii ki uçtuk. Gizemciğim sen de bir şeyler söylemek ister misin Arda Bey? Sormak ister misin? Hazır bulmuşken bence yakalamışken değerlendirebiliriz.
Arda Bey merhaba.
Yok.
Öncelikle çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben de diğer kör arkadaşlarım gibi programlarınızı, tariflerinizi izlerken size bu tariflerin ne kadar detaylı olduğunu ve bundan nasıl yararlandığımı söylemek isteyenlerden bir tanesiyim. Benim favorim sizin mercimek çorbanız. Daha önce defalarca deneyip de tutturamadığım mercimek çorbasını sizin tarifinizle yapabildim. Ama ben süzmüyorum, blenderdan geçiriyorum, kolaya kaçıyorum. Blenderdan da geçirebilirsiniz ama siz özel lezzetli olabilir demiştiniz kanalınızda biliyorum. Ama
Evet.
ben süzmüyorum açıkçası. Süzmediğim için de suyunu biraz daha fazla katmak zorunda kalıyorum. Onun dışında yani bütün kıvamıyla, her şeyiyle çok güzel tarifler veriyorsunuz.
Bence bir gün şöyle bir proje yapalım. Arda Bey çok yetenekli kızlar, çok yetenekli beyler, hanımlar var ve belki bir yemek yaparız. Arda Bey'i davet ederiz. Kim bilir günün birinde.
Şahane, şahane olur.
En güzel olur.
Değil mi?
Kitabı Getem'de okumak isteyen var mı dediniz ya.
Hı.
Aslında keşke Arda Bey kendisi seslendirse kitabı. Çok
Yani
şahane olmaz mı?
Gizem çok güzel olur da adam zaten zar zor evlenmeye bile vakit bulamamış. Kitaptan emin değilim şimdi. Bence ona emrivaki
Yetiştirdim.
yapmayalım.
Yani emrivaki yapmak
Evet.
değil, kendisi ama sesine çok yetiştirdim için
Bence
böyle
de
bir sordum,
çok
teklifte
yakışır.
bulundum, kendisi
Bence de çok
seslendirdi.
yakışır ama bilemiyorum. Onu sorarız o zaman Arda Bey'e. Elifçim orada mısın?
Güzel bir
Diyoruz.
fikir. Neden olmasın? Yani,
Neden
neden olmasın?
olmasın? Arda Bey, Elif'le biz konuştuk. Bu betimleme üzerine konuşalım Arda Bey de diye. Elif de bizim ekibimizden bir arkadaşımız ve bugün size sürprizleri olan da aslında arkadaşlarımızdan biri. Elif'çim sen bir şeyler söylemek ister misin Arda Bey'e?
İsterim tabii ki ama hazır yeri gelmişken Ozan
Evet.
bir tane balıklı elinde bir görsel olması lazım.
Onu çete...
Bunu bizimle paylaşabilir misin?
Ekran
Tamam. O
paylaşım.
zaman ekran görüntüsü paylaşacağım.
Evet. Şimdi Arda Bey biz
Sadece
ikram edemiyoruz kahve, çay ya da yiyecek bir şey. O yüzden kızlar da dediler ki edemiyoruz ama görsellerini çekebiliriz
tabii.
yaptıklarımızın dediler.
Yani
Tabii.
hepsini mi gösterelim şimdi? Siz
Ben
isterseniz.
önce balıktan başlarsak, ben bir yaklaşık 3 hafta kadar önce canım çok fazla hamsili pilav istedi.
Oh.
Ve o dönem işte hiç hayatımda hiç elim çiğ balığa değmiş değil bu arada. Ben balık kokusundan hiç hoşlanmazdım. Mutfağımda balık pişmesini hiç istemezdim. Çok yeni yeni balık yiyen bir insanım ve canım hamsili pilav istedi. Tabii bir sürü video izliyorum, tarif izliyorum, nasıl yaparım, nasıl ederim falan diye. Bir sürü tarif izledim ama bir tanesinde balıkları nasıl gerektiği konusunda çok ciddi ayrıntıları aldım, tiyolar aldım. O tabii ki sizin videonuz. Başka hiçbir videoda şey yoktu tarifte. Balıkları nasıl dizeceğiz? Nasıl olursa nasıl olur konusunda hiçbir fikir yoktu. Ama sizin tarifinizde özellikle bir şeyde protein küçülür. O yüzden bunları sıkı sıkı dizmeniz gerekir. İşte omuz omuza dizmeniz gerekir. Tek tek ve tepsinin ortasından hiza almanız gerekir diye belirtmiştiniz. Ve ben de sonra o hamsili pilavı yaptım. Hayatımda ilk defa onun fotoğrafını çekmiştim.
Evet, şu
Elinize
an
sağlık. Ne güzel oldu.
ekranda görüyor musunuz Arda Bey?
Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Elinize sağlık. Çok güzel
Yani
oldu.
nasıl göründüğü konusunda fikrim yok. O biz piştiği anda çıkardık, tepside çektik. O da çok güzeldi ve en azından pilav görünmüyor sanırım.
Eline sağlık.
Sizin sayesinde. Teşekkür ederiz.
Bir şey sormak ister misin ayrıca bunun dışında?
Çok şey sormak isterim. Hangi birini sorsam bilemediğim için hiçbir şey
Evet ya
sormasam daha
gerçekten.
iyi. O zaman şöyle başka söz isteyen var mı arkadaşlar? Çünkü şöyle Arda Bey'i de esasında çok bu tempo arasında yormak istemiyorum ve ama iyi değerlendirelim istiyorum bu zamanı.
Habil
Ozancığım söz almak isteyen
Bozkurt.
var mı?
Bozkurt söz istiyor.
Habilcim seni dinliyoruz.
Ben Arda Hoca'ya bir şey soracağım. Ya daha doğrusu iki şey soracağım çok kısa.
Çok
Ee,
kısa.
ben, e, ben de festival ekibindenim bu arada. O komitede yer aldım. Gerçekten güzel çıktı. Şimdi soracağım soru şu. Bu yemek tariflerini böyle gerçi Arda Hoca bahsetti görme engellileri şey yapmadım dedi yani özellikle onlara uygun olsun diye yapmadım yani genel konsept olarak yaptım dedi ki aslında olması gereken bu peki bu manada görme engelliler için Yani böyle ya da onlara uygun böyle YouTube podcast'i falan düşünüyor mu? Yani sesli podcast. İkinci bir soru. Ben Arda Hoca'yı esasında yemek tariflerinden öte Farmaton reklamıyla tanıdım. Yani sesle ben Farmaton kullandım diye. Hakikaten kullandınız mı? Çünkü şunun için soruyorum. Biz hep televizyonlarda ünlüleri görüyoruz. Bir şeylerin reklamlarını yapıyorlar. Ama biz o ünlülerin gerçek hayatta bunu kullanıp kullanmadıklarını bilmiyoruz. Hani Kenan Sunal'ın 100 numaralı adam filmi vardı ya.
Evet.
Hani
evet.
Buradan hani yola çıkarak sordum bu soruyu.
Teşekkür ederiz abicim. Arda Bey böyle bir YouTube projesi nasıl olur?
Yani şöyle açıkçası dediğim gibi yani ben şu an böyle bir ihtiyaç, böyle bir talep, böyle bir gereksinim olduğunu şu an şey yapıyorum. İlerleyen dönemde bununla ilgili mutlaka bir şeyler yaparız. Dediğim gibi yani az evvel söylemiştim yani işitme engellilerin de çok izlediğini ve böyle bir eksiklik duyduğunu gördüğümüz günden sonra bir şeyler yaptık. Mutlaka yani görme engeli olan dostlarımızın da ihtiyaçları için mutlaka bir şeyler yaparız. Biraz düşüneyim ne yapabilirim diye.
Mesela benim aklıma en yakın zamanda şöyle bir proje geliyor. Mesela bir gün bir seferinde gerçekten çok yemek yapmakla ilgili inanılmaz yetenekli olan arkadaşlarımız var. Yani elleri çok hızlı, yemek konusunda çok kıvraklar, yani çok kıvrak düşünüyorlar, hızlı düşünüyorlar. Mesela belki öyle birini Arda ile omuz omuza böyle temiz bir zamanda belki konuk alabilirsiniz ve aslında bu bir yandan da gerçekten betimlemelerle nelerin yapılacağını hani görünür bir şekilde de ortaya koyacak bir proje olur diye bir böyle minnacık bir gelecek projeksiyonu çizeyim Arda Bey.
Ay şahane.
Ben mesela öyle bir şeyden ziyade daha kalıcı. Yani şimdi o bir seferlik yapılacak bir şey ama böyle hani daha daha çok tarifin, daha çok içeriğin sadece olarak değil işitsel olarak da hafızası olan bir platformda kalmasının daha uzun vadeli ve işe yarayacağını düşünüyorum açıkçası.
Ben sadece pas attım. Siz değerlendirin.
Ben o dönem çok kullandım. Çünkü o dönem yani halen aktif spor yapıyorum. Ama o dönem ekstrem sporlar yapıyordum. Yani işte 4810 metrede Mont Blanc Dağı'nın zirvesine de gittim. 20 gün Güney Kutup bölgesinde kaldım. 15 gün Kuzey Kutup bölgesinde kaldım. Böyle farklı farklı şeyler. Tabii ki sadece işte yani yiyerek içerek değil, çok iyi beslenerek, çok ekstra katkı yani düzgün vitaminler alarak da şey yapmak lazım. O dönemde aldım. Zaten yani o projenin de çok tutmasının sebebi çok real, gerçek bir şey olmasıydı.
O zaman
ben bu noktada bir soru sorabilir miyim?
Buyurun.
Kişisel bir soru ama o zaman bir kampçı, bir bisikletçi kampta ne yer ne yani ve aynı zamanda çok iyi bir şef olan biri kampta ne yapar ne yer, yine tarhana çorbası mı kavurur, bir şey ne yapar?
Vallahi yani şöyle söyleyeyim size, bisikletçi ne bulursa yer.
Evet, bisikletçi ne bulsa yer en kolayından işte gider bir bar alır, yer bir konserve yer ama bu kişi bir şef olduğunda ne yer acaba, çok merak ediyorum.
Şöyle, biz bundan birkaç sene önce İspanya'da bir 8 günlük kamp yaptık benim bisiklet takımımla. Tabii ki bütün yemekleri ben yaptım tahmin edeceğiniz üzere.
Yazık.
Şöyle besleniyorduk. Size anlatayım günlük rutini. Sabahleyin saat 6'da kalkıyorduk, herkes uyanıyordu. Ya tatil diye gittik ama kampa gittik. 6 çeyrekte herkes bir sabah streçi yapıyorduk. Böyle bütün vücudumuzu açıyorduk vesaire. Arkasından çok hızlı bir kahvaltı yapıyorduk. Böyle içinde yulafın, muzun, fıstık ezmesinin olduğu biraz karbonhidrat ağırlıklı bir kahvaltı yapıyorduk. Sonra giyinip saat 7.30'da bisiklete çıkıyorduk. Bisiklet sırasında mutlaka yaptığımız antrenmanın içeriğine göre eğer hiç durmuyorsak enerji veren barlar var, onlardan yiyorduk. Ama bisiklet bittikten sonra eve döndüğümüzdeki saat böyle öğlen 2 gibi falan oluyordu bu. 2'de yani hızlıca herkes üstünü değişiyordu, duşunu yapıyordu. O sırada ben direkt mutfağa giriyordum. Ve her gün çok hızlı bir şekilde protein, karbonhidrat ağırlıklı bir menü çıkartıyordum. Örneğin bir gün eğer işte bir somon yapıyorsam yanında mutlaka bol yeşillik, hem salata olarak hem sebze olarak işte kuşkonmazı vesairesi, artık markette ne bulduysam aldığım böyle haşlanmış sebzeler ve çok temiz ve sağlam bir karbonhidrat. Çünkü çok yoğun antrenman yapıyordu. Yani 6 saat Çok ağır antrenman yapıyorduk. Arkasından da dediğim gibi yani aynı tabağın içerisinde mutlaka balık, makarna, yanında bir kuşkonmaz, bol yeşil salata vesaire gibi hemen antrenmandan sonra yemek yiyorduk. Zaten ondan sonra bir uyuyorduk. Arkasından akşamüstü uyandığımızda sanki hiçbir şey yememiş gibi acıkıyorduk. Sonra bir kere daha gidip yiyorduk.
Şahane.
Yani ben mesela zirve yaptığım zaman, daha zirvesi yaptığım zaman yani Mont Blanc'a tırmandık. 10 saat, 11 saat sürdü. 8 saat tırmanış, 3 saat iniş sürdü. Her 40 dakikada bir yemek yedim mutlaka yani. Oo. Tabii her 40 dakikada bir şey yemek zorundasınız. Çünkü yani sürekli ısı düşüyor. Non-stop efor harcıyorsunuz. Sürekli sıvı ihtiyacınız var. Ortam çok şey. Bir yerde duramıyorsun. Sürekli hareket halindesin falan. O bittikten sonra o 11. saatin sonunda indiğimizde böyle vücudumda hiç enerji kalmamıştı. Çok net söyleyeyim size. Yani böyle sanki böyle 5 tabaklık bir kocaman bir makarna yedim. 5 tabaklık. Yedim ve hemen uyudum. 4 saat sonra uyandım.
Açım.
Hiçbir şey yememişim. 5 tabak makarna daha yedim yani.
Şahane, süper. Ozan'cığım bu arada arada yemekten konuşurken Dileğin de hazırladığı bir iki tane görsel var. Onları da Arda Bey'e ikram edelim. Onları da ekrana yapıştırabilir misin lütfen? Dilekçim sen ne hazırladın? Biraz sen paylaşır mısın yaptıklarını?
Ben bugün Arda Bey ne yaptım? Mercimek köftesi yaptım.
Ne güzel.
Vallahi dediniz ya mercimek köftesi de zaten evde yenir, evde yapılır.
Evet.
Ben de bugün
bu arada
dedim ki...
Ben şu anda fotoğrafınızı paylaştım. Dilek Hanım fotoğrafta beyaz bir...
tabak servis.
Beyaz bir tabak sanırım evet. Beyaz bir tabağın önünde içli köfte yoğururken bir görüntü var.
Hayır, mercimek köftesi yoğuruyorum. Orada sıkmaya çalışıyorum. O görsel o.
Evet.
Diğeri de tabağını gösterirsen tamamını Ozan, orayı da anlatayım.
Arda Bey'in tarifinden.
Gördünüz mü Arda Bey? Evet. Evet evet, Arda Bey'in tarifinden aldım ama sadece bir ilave ceviz ekledim Arda Bey. Biz cevizli çiğ köfteyi çok severiz. Eşim de tam yedi böyle yoğurdum falan. Ay buna bir ceviz de eklesek şahane olmaz mı dedi. O ara hemen kaptı getirdi. Ekstra ceviz ekledi.
Şeyin sonunda, standın sonunda Dileğin şey eklemesi vardı. Ya bunun kıvamı ne kadar güzel oldu. Ne çok yumuşak, aynen, ne çok sert. Bu tamamen sizin tarifinizle yapmıştı. Onu da ben de ekleyeyim dedim.
Evet. Bence görselde nasıl duruyor acaba?
Siz Arda Bey'in tariflerinden oluşan böyle bir yemek demeti hazırlayın. Gerçekten bir gün böyle buluşup hep beraber yiyelim yani.
Ama ben favori yiyeceğimi ben de güzel gibi paylaşabilir miyim son olarak?
Tabii ki.
Benim de favori yiyeceğim şeyim, tarifim sizin kabardıkça kabaran ıslak kek tarifi. Ona da yine ek olarak ceviz ekledik. Onu da söyleyeyim. Ceviz de şahane oldu.
Arda Bey, bunları ekrandan gönderiyoruz. Afiyet olsun.
Sağ olun, sağ olun.
Peki başka soru var mı arkadaşlar? Soru alalım arkadaşlarımıza.
Ben bir şey söyleyecektim ama.
Burcu'm evet. Özür dilerim, buyursunlar.
Arda Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Uğur ben.
Merhaba.
Ya az önce işte bu YouTube podcast falan, onları geçiyorum da çok daha hızlı. İşitme engelleri için işaret dili tercümanı olarak hani oradan işaret diliyle yapmış olduğunuz videoları eklemeler var ya. Bizim bir de Sesli Betimleme Derneğimiz var aslında. Hani tekrardan size de bir uğraş olmayacaktır bu şekilde bir çalışma. Önerim aktaracağım şimdi.
Tamam.
Şu anki aktif yapmış olduğunuz televizyon programlarını sonradan bu Sesli Betimleme Derneği aracılığı ile yine işte programınızın kanalında da olabilir ya da sizin farklı vereceğiniz bir YouTube kanalında da olabilir. Sesli betimlemeli haline getirerek yayınlatabilir miyiz ki sesli betimlemeden bilginiz var mı bilmiyorum. Burada arkadaşlar daha detaylı aktaracaklardır.
Evet, Kanal D ile aslında Sesli Betimleme Derneği'nin Kanal D ile bir sözleşmesi de var ve Kanal D'deki pek çok diziyi dizi yayınlandıktan 24 saat içinde Engelsiz Kanal D adlı bir siteye ekliyorlar Arda Bey. Sesli betimlenmiş formunu ekliyorlar ve sonrasında kişiler isterlerse izlemek isterlerse o diziyi sesli betimleme eşliğinde izleyebiliyorlar. Böyle azıcık söylemek gerekirse sesli betimleme de dizinin ya da filmin akışını bozmadan özellikle boşluklara gelen, bizim için boş anlamına gelen bol müzikli, bol bazen efektli ama bizim çok anlayamadığımız yerlerde neler olup bittiğini arkadan bir ses filmin akışını bozmadan böyle minik minik anlatıyor. Belki merak ederseniz girip Engelsiz Kanal D'den de bakabilirsiniz. Belki Arda'nın da programlarından omuz omuzayı belki o platforma taşıyabiliriz bu söyleşiden hareketle, kim bilir.
Olabilir, neden olmasın.
Peki, çok teşekkürler Uğur'cum bunu hatırlattığın için.
Ama Arda Bey'in programından biz şeyler düşünmüştük. Dilek demişti hani acaba mesela şuradan ne söylediğini anlamadık diyebileceğimiz videolarından bölümler keselim dedi. Ben biraz inceledim. Doğrusu evet. Çok bulamadık yani.
Her şeyi anlamışlar.
Evet, ben de bulamadım.
Betimlenecek orada söylediğini anlamaktan çok. Mesela az önce bize mutfağını betimlemişti ya Arda Bey. Mesela o an kullandığı araç gereçler betimlenebilir. Yemeğin şekli betimlenebilir falan gibi düşündüm ama bilmiyorum. Ha,
tabii. Bizim kastımız şeydi yani yemek tarifini anlamakla ilgiliydi. Çoğu kez yani bunu size de belki bütün videolarınızı izlemiş olamayız yani. Öyle bir şey mümkün değil. Ama şunu belki hatırlatabiliriz yani şunu şuradan aldım böyle katladım demek yerine işte bu yumurtayı aldım ve işte sarısını beyazını ayrı kaplara ayırdım ya da işte şu yufkayı aldım soldan sağa doğru katladım ya da işte yarım daire olacak şekilde katladım gibi ifadelerde bulunmaya özen gösterdiğinizde zaten aslında çok kapsayıcı oluyorsunuz. Genelde yapıyorsunuz da yani en azından bizim neye ihtiyacımız olduğunu anlatabilmek için bunu söyleme gereği duydum.
Arda Bey'in bu arada mutfaktaki bileşenlerle çok derin bir arkadaşlık ilişkisi olduğu için pek çok şeyi arkadaş diyor.
Evet, bir de biz 5 dakikada görüyoruz siz Arda Bey. Yani o videolarda 5 dakikada sadece mesela o kadar ayrıntılı anlatmışsınız. Bir de o çekimlerin tamamını izlediğimizi düşünüyorum da.
O çekimler çok uzun sürüyor. Yani biz bir günde 2 bölüm çekiyoruz. Yani sizin böyle 30-32 dakikada izlediğiniz bölümü çekmek 4 saat falan sürüyor.
Başka el kaldıran var mı arkadaşlar? Ozancığım.
Gizem Balakaya ve Habil Bozkurt'un.
Gizemciğim.
Arda Bey, bizim aslında önce bir şeyden bahset, sana soru soracağım. Bizim her sene festivalde bir mottomuz oluyor ve bu motto üzerinden belli şeyler, konuklar ve konular üzerine konuşuyoruz. Bu seneki mottomuzda sağlamcılığa inan, farklılıklarını yaşat derken başka bütün televizyon programcılarının, yemek yapan bütün insanların dışında farklı olarak sizin burada betimlemeli bir şekilde yemek yapıyor olmanız çok güzel bir şey. Ve ben bir konuda daha da farklılık var mı diye merak ederek soruyorum. Bu biraz özel bir soru olacak ama hem yeni evlendiniz hem de farklılıkları vurgulamak adına soruyorum. Evde eşinize yemekler yapıyor musunuz? Çoğu erkeğin yapmadığı yemekleri siz yapıyor musunuz?
Yani yapıyorum. Ben evde de yemek yaparım. Yani ben mutfakta vakit geçirmekten keyif alıyorum. Böyle değişik şeyler denemekten, böyle yapmaya kafama koyduğum şeyleri vakit buldukça evde yemek yapmaktan. Sadece sorun şu ki evde çok oturmuyoruz. Yani günüm sabah 6'da başlıyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, ben saat 6'ya alarmı kuruyorum ama hiçbir gün alarm çalmadan kalkıyorum yani 5.40, 5.45'te falan uyanıyorum. Hemen işte saat 6.30-7 gibi spora gidiyorum. Spor yaptıktan sonra da hiç eve dönmeden direkt güne başlıyorum. Ancak hafta sonları vesaire oluyor yani. Bir de akşamleyin mesela geç saatte geldiğimde saat böyle 8'den 9'dan sonra da çok eğer bir okazyon bir şey yoksa da yemek yemiyorum. O yüzden evde çok sürekli yemek pişmiyor bizde. Çünkü dediğim gibi günümün büyük bir çoğunluğu dışarıda geçiyor. Aynı şekilde işim de öyle. Ama evde olduğumuz zamanlarda evet yemekleri ben yapıyorum.
Aslında bu kadar betimlemeden söz etmişken bu kadar da güzel yemekler yapıp işte televizyon programlarında herkesi ağırlayan Arda Bey... Acaba fiziksel olarak azıcık betimlemesini istesek kendinden.
Ben mi?
Herkes. Evet. Arda Bey mesela yakışıklı biri midir? Nasıl görür kendini?
Yok be, çok öyle yakışıklı değil. Vallahi ben...
Biraz tarif etsinize kendinizi.
Şöyle tarif edeyim kendimi. Ben 1.70 boyundayım. Yani bir erkek için çok uzun boylu sayılmam ama kısa da değilim yani. Yani böyle Türkiye ortalamasının belki bir tık altında filanım herhalde, ne bileyim, öyle diyeyim. Çok kilolu değilim. Yani çok şişman değilim. Çocukken biraz kiloluydum. Ama böyle süper acayip fit de değilim. Hafif göbekliyim. Yani sporumu yapıyorum. Kendime dikkat ediyorum. Esmer tenliyim. Böyle koyu renkliyim biraz ten olarak. Kara gözlü, kara kaşlı bir adamım. Saçlarım aslına bakarsanız böyle dalgalıdır. Kıvırcık gibidir. Ama çok yani çocukken çok kıvır kıvırdı. Şimdi yaş uzadıkça artık böyle insanın saçı da şey yapıyor, biraz yumuşuyor. O yüzden dalgalı saçlarım var ama çok kıvırcık değildir. Çok böyle şey değilim, humble bir tip değilimdir. Böyle içeriye atik bir tipimdir. Kaşım gözüm, ağzım burnum, dişim falan normaldir. Herkes şey der bana. Dişlerini nerede yaptırdın? Dişlerini ne zaman yaptırdın? Dişlerin yapılı mı filan diye. Şükür değil yani, dişlerim kendi dişim ama böyle hakikaten yani o dişlerim şeydir, böyle yapılı.
Çok şahane.
Peki başka soru sormak isteyen var mı? Yoksa devam edebilirim ben. Çünkü birkaç başlığım var benim konuşmak istediğim.
Gülcan Hanım sanırım söz istiyor.
Gülcan hoş geldin. Evet Gülcan Hanım hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba.
Evet sana bırakıyorum.
Arda Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Ben ara ara yani çok sıkı takip etmesem de izliyorum programlarınızı. Ve arkadaşları söylediği gibi o kadar detaylı ve hızlı hızlı konuşuyorsunuz ki ben hep şeyi merak ediyorum. Acaba bu adamın çekimden sonra başı ya da çenesi hiç ağrımıyor mu?
Çenem ağrımıyor da bazen başım ağrıyor. O da şeyden dolayı, ışıklardan dolayı. Şimdi bizim böyle benim bulunduğum yerde tepede böyle beni dört taraftan çevreleyen dört tane çok sert ışık var.
Spotlar evet.
Yani spot gibi de değil de kino diyorlar ona böyle. Işıklar ışığı eşit dağıtıyor. Sonra o karşıdan gelen ışığı dengelemek için, çünkü bütün ışığı önden verirseniz arkanız komple gölge oluyor. O karşıdan ışığı dengelemek için arka taraftan da ışıklar var. Onlar kameraya girmeyecek açıyla ve bunları da daha homojen bir şekilde yaymak için sağdan soldan da, yani bir komple bir ışık çemberinin içinde gibiyim. Ve o ışıklar çok enerjinizi çekiyor. Hem fiziksel olarak yani yoruyor sizi, hem de suratınızı düşürüyor. Yani şöyle söyleyeyim size, Ramazan programlarını çekerken, yani Arda'nın Ramazan Mutfağı'nı çekerken izleyicilerden genellikle şöyle yorumlar geliyor bize. Ya çocuk yorulmuş artık. Yani 9 gün 10 gün üst üste çekiyoruz. Ve yani 3. 4. günden sonra her gün o kadar yoğun ışığa maruz kalmak, hakikaten hiçbir şey yapmasanız da böyle gözlerinizin altı aşağı doğru çöküyor, suratınız yoruyor o ışıklar. Çenem çok yorulmuyor da.
O bence sanki hiç yorulmayacak gibi geliyor zaten bana.
Evet. Bir de şeyi söyleyeceğim. Ben 75'li olmanıza şaşırdım. Daha genç duruyorsunuz bence. Sesinizden maşallah diyeyim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Yaş oldu 46 valla.
Ya. Peki başka var mı? Söz almayanlardan ama rica edeyim. Söz isteyen var mı arkadaşlar? Soru sormak isteyen.
Tarifleri videodan dinliyoruz. Güzel de. Bir de zahmet olmazsa yorumların başına sabit diye bilir misiniz tarifleri ya? Orada mesela videoyu dinledikten sonra hemen böyle pat pat pat böyle iki yumurta arkasına şu 3-2 bardak un falan diye kısaca hemen bakabilsek iyi olur mu acaba?
Ben anlayamadım ne demek istediğiniz ama. Yani şeyi anlamadım. Önerinizi anlayamadım.
Malzemeleri yorumların başına sabitleme şansınız var mı? Yorumların en baş kısmına. Hani sabitleme yapıyorsunuz ya böyle.
Yok, video açıklaması kısmından bahsediyor anladığım kadarıyla.
Ben videolardaki yorum yapıyor ya herkes mesela insanlar. O yorumların başına hani siz de böyle mesela bazen bir şeyler sabitleyebiliyorsunuz kanal olarak. Tarifin malzemelerini şey yapabilir misiniz, sabitleyebilir misiniz diye.
Tariflerin malzemelerini Naz Hanım zaten video yayına girdikten belli bir süre sonra oraya yüklüyor, orada tutuyor. Ama hani sesli olarak değil, şey olarak
var. Ben yorumlarda hiç ben rastlayamıyorum. Acaba aşağılarda mı kalıyor? Hep özellikle yorumların en başına bakıyorum.
Yok, video açıklamasında görüyorsun onu. Başka yerde araman gerekiyor.
Evet, video açıklamasına ekliyoruz onu.
Peki. Tamamdır. Peki bir şey mi paylaştın Ozan'cığım? Bir görsel mi paylaştın şu anda?
Ben bir yandan da yemek yaparkenki görüntülerden.
Tamam. Peki Arda Bey bu arada onlara baksın. Arkadaşlar bu arada başka sorular sormak isteyen yoksa ben devam etmek istiyorum. Özellikle benim önemsediğim birkaç şey var. Onları paylaşmak istiyorum. Şimdi Arda Bey'i tanıyanlar ya da araştıranlar biliyordur. Kendisi bir tek yemek yapmıyor. Aynı zamanda çeşitli zamanlarda da restoran işletmeciliği de var ve hala mevcutta da restoranlarınız var değil mi Arda Bey, bildiğim kadarıyla?
Evet, şu an bir tane restoranım var Mükellef diye Karaköy'de. O devam ediyor.
Peki aslında biraz o tarafa da ben dönmek istiyorum. Mesela bundan önceki deneyimlerinizde, çünkü siz bir takım başka restoran deneyimleri de yaşadınız, onu biliyorum. Burak bir restoran vardı, 2012'de isim hakkıyla devrettiğiniz restoran vardı. Hatta sanıyorum Mükellef'ten önce de bir tane daha vardı. Onu ismini hatırlayamıyorum ama genel olarak şunu sormak istiyorum. Mesela restoranlarınızda engelli müşterileriniz için herhangi bir çalışmanız var mı? Mesela şöyle söyleyeyim. Örneğin körler için Braille bir menü ya da restorandaki işte yemek seçeneklerinin işte kişiler oraya gelmeden belki internetten bakılacak bir şekilde bir formu ya da elinizdeki kağıt menülerden belki bir QR koduyla bir menünün detaylarının anlatılması, okutulması gibi bir sistem mesela var mı? Oraya gelen konuklarımız nelerle karşılaşırlar? Kendilerini konforlu hissedebilirler mi? Mesela biz gelsek nasıl hissederiz kendimizi?
Şimdi şöyle, benim restoranım çok böyle alakart menü gibi menüsü olan bir restoran değil. Büyükçe bir 3 metrelik bir buzdolabı var. Hatta 4 metre civarında. Orada bütün mezeler vesaireler, soğuklar, ara sıcaklar orada duruyor. Biz misafirlerimizi oraya davet edip zaten tek tek tutuyoruz. Yani hani böyle bir görme engelli misafirimiz geldiği zaman zaten içinde ne olduğuna dair, yani örnek veriyorum işte mütebbel diye bir mezemiz var. Mütebbelin içinde şu var, şu var. Bunu bu birleşiyor böyle falan diye yaptığımız için. Aslına bakarsanız sizin orada ihtiyacınız olan betimlemeyi A'dan Z'ye tamamen alabiliyorsunuz. Yani bu en çok da aslına bakarsanız konuşmanın başından beri sizlerin söylediği ve ihtiyaç duyduğunuz, yani ürün ne, içeriğinde ne var, nasıl hazırlanıyor, bana detaylı bir şekilde anlatılsın. Aslına bakarsanız biz bunu her akşam her gelen misafirimize yani tek tek her şeyi anlatıyoruz. Yani kuru patlıcan da olması, içinde ne var, tek tek sayıyoruz. İşte atıyorum dediğim gibi muhammarayı nasıl yapıyoruz, leblebi tozu, işte salça, şu bu filan, acılı ezmeyi nasıl yapıyoruz, bunu hepsini tek tek anlatıyoruz misafire. O yüzden yasal olarak bulundurmak zorunda olduğumuz için alakart menümüz var. Ama yani şöyle söyleyeyim, herhalde günde bir 300-350 civarında servis çıkarıyoruz. Menü isteyen belki 10 kişi falan oluyordur.
Aslında buradan hareketle genellikle böyle çok işte popüler ya da işte belli bir artık kitlesi olan restoranlar ya da fine dining restoranlarda falan gittiğinizde zaten bir şekilde o özel ilgiyi alıyorsunuz. Çünkü zaten onların hani konsepti de biraz böyle, ama benim kastettiğim biraz daha şeydi. Özellikle masalara getirilen işte menülerde çoğunlukla şöyle bir sorun yaşıyoruz Arda Bey. Kocaman kalın bir şey geliyor. Çeşitli başlıkları var ve dar zaman dar ki oradaki insanlar ve çalışanlar için ve aslında sizin de onu bilme hakkınız da var, çünkü bilgi hakkınız var, yediğinizi seçme hakkınız var, çünkü siz mesela o menünün üzerinde saatlerce, dakikalarca vakit geçirebilirsiniz mesela, çünkü yani vaktiniz var, bakabilirsiniz. Ama bir menü geldiğinde siz belli bir zaman sonra şunu hissediyorsunuz. Ya şimdi adamın bir sürü işi gücü var. Bir de bu başlıkların hepsini bana mı okuyacak, içeriğini mi okuyacak gibi bir duygu. Aslında bu soruyu sordum. Özellikle restoranlarda epey yaşanan problemlerden biri ve hani bu şey değil. En nasıl diyeyim, hani en popüler, en bilinen restoranlarda bile buna dair bu özellikleri barındıran böyle hizmetler çok alınmadığını aslında buradan Arda Türkmen de buradayken aslında söylemek istedim, paylaşmak istedim. Sizin konseptiniz belki biraz daha başka. Ama belki kim bilir günün birinde başka bir konsepte geçersiniz aklınıza.
Öyle bir şey yaparsak tabii ki, ya bu dediğim gibi benim diğer restoranlarımda hani bu tip şeyler var. Ama yani örnek veriyorum size, yani bir menüde böyle ne olduğunu anlamadığımız, benim de bazen gittiğim yerlerde yani öyle fanfirikli cümleler yazıyorlar ki yani hani sen sanki anlamak var orada. Aksine ben yani servis ettiğimiz yemeğin içeriğini çok daha net ve detaylı şekilde anlatıyor olmak bence benim için kendimi daha iyi ifade etme şekli.
Peki arkadaşlar, başka soru sormak isteyen var mı? Bu arada ben hani sürekli konuşmak istemediğim için size de sormak istiyorum tekrar. Söz isteyen var mı Ozan'cığım?
Evet, Muhammed Dalak.
Muhammed'cim.
İyi akşamlar diliyorum. Arda Bey, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bir şey soracağım. Şimdi az önce Sevda abla bu tarz işte erişilebilir menüler üzerine konuşunca aklıma açıkçası şey geldi. Şimdi bizim kullanmış olduğumuz mesela özellikle restoran ortamlarında son dönemlerde her geçen günde aktif hale geçen bir blind look uygulaması var. Bu uygulama üzerine bir çalışma yapmak açıkçası hani düşünceleriniz arasında yer alabilir mi diye bir soru geldi aklıma, ama bu uygulamanın temel içeriği hani restorandan yararlanmak istediğiniz ürünleri size açıkçası yeteri kadar hani bilgi verecek şekilde tanımlanıyor ve o tanımlamayla siz gittiğiniz restoranda istediğiniz şekilde hani gerek garsonu yönlendirebiliyorsunuz, gerek oradaki hizmetten biraz daha hani böyle ne bileyim hani nasıl izah edeyim, hani görmeyen birisine nazaran sanki onun gibi hizmet alıyormuşsunuz gibi bir ortam açıkçası oluşmuş oluyor. Yani böyle bunun açıkçası teknik altyapısı da mevcut. Dolayısıyla da hani sizin açınızdan da bu blind look uygulamasına katılım gösterme çalışmanız olabilir mi diye soru geldi açıkçası aklıma.
Yani bu bahsettiğiniz uygulamanın ne olduğunu biraz daha araştırayım, öğreneyim. Şu anda bilmediğim için uygulamanın ne olduğunu ve şeyini yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama bir kez daha tekrar ediyorum. Benim restoranıma örnek veriyorum. Siz geldiğiniz zaman zaten size meze dolabında var olan 40 küsür çeşit mezeyi tek tek anlatıyorlar. Bu görme...
Herkese anlatılıyor aslında.
Aynen öyle. Yani görme engelli olmayan misafirlere de anlatılıyor. Yani geldikleri zaman tek tek sırayla anlatılıyor. Levrek marin, portakalla, kerevizle marine edilmiş çiğ levrek, portakal suyunda bekletiliyor. Orada alınıyor, şöyle yapılıyor. Yan tarafta dediğim gibi işte nohut piyaz, nohut var içerisinde, kereviz var, salatalık var, tahin sosu var. Bununla karıştırılıp böyle susam yağıyla servis ediyoruz filan gibi zaten böyle tek tek anlatılıyor. Yani benim restoranda elinize bir tane tek menü verilip ondan sonra bu menüyle baş başa kalıyor olmanız, evet haklısınız, ama benim dükkanda zaten öyle bir şey yok.
Şahane. O zaman şöyle soralım Arda Bey, bu omuz omuza devam edecek gibi duruyor bir süre daha. Biraz daha böyle yakın planda yapmayı düşündüğünüz, planladığınız, hayalinizde olan, tasarladığınız ama henüz hayata geçiremediğiniz planlar, projeler var mı? Böyle yine farklı bir konsepte, tıpkı omuz omuza gibi.
Şimdi şöyle, hem omuz omuza hem Arda'nın mutfağını çekiyoruz, hem YouTube çekiyoruz, hem de işte çalıştığım markalarla yaptığım bazı projeler var. Zaten başka bir şey yapmaya vakit yok.
Evet.
Haftanın 6 günü hiç non-stop sabah akşam yani hep bir yerlerdeyim. Bir de restoran var. Kendi yaptığım benim bir bisiklet projem var. Onunla ilgili şeyler var. Bir de hayat akıp geçiyor yani. O yüzden bir proje daha yapabilmek için elimdeki projelerden bir tanesinden fedakarlık etmem gerekiyor. Sezonun sonuna kadar yani Haziran ayına kadar Arda'nın mutfağını ve Arda ile omuz omuzayı çekmeye devam edeceğiz. Ama önümüzdeki sezon için, yani aslında bunu bu sezon için planlamıştık ama hayata geçiremedik. Çünkü pandemi dediğim gibi bütün her şeyi değiştirdi. Bütün şartları değiştirdi. Önümüzdeki sezon için biraz daha böyle eğlence ama içinde yemeğin de olduğu böyle daha büyük bir program yapmak hayalimiz var. Daha geniş bir program yapma hayalimiz var. Açıkçası biz ekip olarak şunu düşünüyoruz. Arda'nın mutfağı yemek tarifleri öğreten, yemekle ilgili bir şeyler veren, farklı teknikler, farklı içerikler öğreten bir program. Ama omuz omuza birazcık daha eğlenceli bir program.
Evet.
Temiz bir program. Yani böyle kavga, dövüş, küfür, kafir yok. Magazinsel ögeler yok. Ondan sonra işte kim kime ne demiş, kim kimin ayağına basmış onu yok. Kavga, gürültü yok. İşte böyle yok da yani ekranda görmeye, dinlemeye, işitmeye alışık olduğumuz bütün şeyler yok. Aksine böyle bir saat boyunca ekranda o programı izlerken tamamen sizi eğlendirecek, böyle kafanızı dağıtacak, güldürecek, yüzünüze tebessüm koyacak bir program. Biraz böyle şeyler yapmak istiyorum açıkçası ben. İçinde yemeğin de olduğu biraz daha böyle eğlenceli şeyler yapmak istiyorum ama bu yani önümüzdeki Haziran'a kadar ömrümüz vefa ederse bunları yapmak için vakit yok. Önce elimizdeki işleri bitireceğiz. Sonrası için belki daha keyifli bir şeyler planlarız.
Arda Bey'in genelde şöyle bir şey fark ediyorum. Burada aslında şey mi? Tercihli bir şey mi? Birazcık daha sektöre, işte ne bileyim tırnak içinde belki magazin dünyasına daha böyle mesafeli, daha böyle kendini sterilize etmiş, daha böyle araya kesin bir boşluk koymuş bir hali var. Bu şekilde bir tavrı var. Bu gayet tercihli mi?
Evet, evet. Yani ben hiçbir zaman çok magazin figürü olmak istemedim kendi hayatımda. İş hayatımda ne özel hayatımda. Öyle bir aman işte şöyle benle ilgili evet. Böyle haberler yapılsın filanca şu. Yani hep bütün magazine çıkan insanlar genelde der ya böyle işimle ön plana çıkmak istiyorum. O zaman işin de ön planda ol. Ben de işimle ön planda için işimle ön planda olmaya çalıştım. Zaten çok aşırı derecede böyle oradan oraya bir yani genel gez toz bir hayatım yok açıkçası. Özel zamanlarımda sakin bir şekilde kendi sevdiğim arkadaşlarımla ve ev hayatında olmayı tercih ediyorum. Ama çıkarım, gezerim, giderim vesaire yaparım filan. Ama dediğim gibi çok böyle magazinden beslenen bir tavrım, tarzım yok benim. Bu yüzden magazinciler beni bir yerde gördükleri zaman şey bile yapmazlar yani. Fark etmezler bile, anlatabiliyor muyum böyle? Çok nadiren fark ederler. Bazen ya eskiden hiç gelip çekmiyorlardı bile. Muhabbet etmeye geliyorlardı. Şimdi artık son zamanlarda çekiyorlar. Ama dediğiniz gibi bu tercih isteyerek yapılmış bir tercih.
Buradan bir soru var. Tatlım sorar mısın?
Merhaba Arda Bey tekrar. Ben kısa bir magazinel şeylerden hoşlanmıyorum dediniz ama magazinel bir soru geldi aklıma. Fox'ta bir yemek yarışması geçen yaz yaptınız ve çok kadro çok güzeldi yani siz vardınız. İşte diğer arkadaşlar çok iyi bir kadroydu ama evet. Sanki böyle bir an önce yarışmayı yapalım da bitsin gibi bir hali vardı. Yani çok da zaten çok da sürmedi galiba. Kısa bir sürdü gibi geldi bana. Yani o şey mi reyting mi almadı yoksa siz böyle bir konsepte kısaca bitirelim mi dediniz? Yani kadro çok düşüşü ama yarışma hani sanki bir an önce bitirelim de yarışma da bitsin gibi bir izlenim aldım.
Ya da enerji tutmadı bilmiyorum.
Seyirciler olarak o konuda merak ettik sadece. Böyle aklıma geldi.
Biz konuşmuştuk bunu kendi aramızda da Arda gelince soralım dedik.
Şimdi şöyle anlatayım ben o işi size. Ayhan abi, Ali ben biz acayip bir anlaştık. Zaten sosyal hayatta da görüşen insanlardık. Ve o yarışmanın jürisi oluşurken hani illa bu üçlü bir arada olsun. Çünkü o zaman hem çok eğleniriz hem çok iyi vakit geçiririz dedik. O proje Fox'un aslına bakarsanız Disney Channel için yaptığı dijital için planladığı bir projeydi. Ve bu proje dijital için yapıldı. Fakat o dönem yaz ekranı Fox bunu televizyonda da yayınlamak istediği için televizyonda da yayınlandı. Proje normal şartlarda 15 bölüm. Yani başla bitir 15 haftalık bir iş bu. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten biz programa başlarken 15 haftalık bir iş olacak şeklinde kontratımızı yapmıştık. Zaten sonrasında yani örnek veriyorum 18. 19. haftaları yapalım, yeni bir seri yapalım dediklerinde benim bunu yapma şansım yok çünkü kendi programlarım başlıyor yaz için. Ayhan abinin kendi programları başlıyor. Bu 15 bölümlük bir işti. Ekranda yayınlanma süresi de program dijitale çekildiği için ekranda yayınlanma süresini montajla kısaltıyorlar. Montajla kısalttıkları zaman da evet bazı detaylar çekilmiyor, bazı detaylar gösterilmiyor. Çünkü o detayların gösterildiği programların yayın süresi 5 saat. Akşamleyin saat 8'de başlıyor o programlar. Gece saat 10'da bitiyorlar. Öyle düşünürseniz bizim program 2 saatlik bir programdı. 2 saatte hızlı montajla. Evet dediğiniz gibi bir algının olduğunun ben de farkındayım. Ama ben mesela dün değil evvelsi gün konuştum Ayhan abiyle. Hatta bu ayın sonunda Antalya'da bir 2 günlük bir iş için beraber olacağız. Az evvel yani yayına bağlamadan 1 saat evvel Ali ile mesajlaştık. O şu anda Gaziantep'te. Orada bizim çok gittiğimiz Muhsinzade vardı. Ya Muhsinzade sana selam söyledi. Nerede dedi. Evlendi gelemez dedim falan. Öyle geyik yaptık yani yoksa biz iyi anlaşıyoruz yani.
Arda Bey, çok önemli bir şey söylediniz az önce. 90'larda işte gastronomi diye bir bölüm olmadığı için üniversitede demiştiniz. Böyle bir tercih, üniversitede böyle bir yemeğe dair bir alan okumak seçeneği de çok olmadığı için... hem sahneyle ilgili bir şey okudunuz, hem işletmeyle ilgili bir şey okudunuz ama son zamanlarda mesela son bir 10-15 yıl, belki 20 yıldır bu yemek sektöründeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu neye bağlı? Neyle hızlandı bu olup bitenler, yoksa bize mi çok hızlanmış göründü?
Baktığınız zaman her şey gibi yemek sektörü de hızlandı. Yani dünyada gastronomiyle ilgili, yeme, yiyecek içecek sektörüyle ilgili okullar vardı. Türkiye'de yok. Türkiye'de açılmaya başladı. Bu büyük bir sektör, büyük bir endüstri olmaya başladı. Yani buna talep olmaya başlayınca bütün üniversiteler alternatif gastronomi bölümlerini hayata sokmaya başladılar. Özel kurslar açılmaya başlandı. Bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen insanları eğitecek okullar kadar amatörce keyif için yapılanları yapmaya başladı. Eskiden bu kadar çok televizyon kanalı yoktu. Artık çok fazla televizyon kanalı var ve içerikler değerlenmeye başladı. Eskiden televizyon kanallarında yemek yapan şefler, yani ben ilk değilim. Yani benden önce de televizyonlarda yemek programları vardı. Yani rahmetli Ümit Usta vardı mesela.
ben mesela Gülriz Sururi'yi falan hatırlıyorum çocukluğumda.
Tabii o vardı. Emel vardı. Emel Başdoğan vardı.
Evet.
Eskiden de bu tip programlar hep vardı. Fakat o dönemlerde bu tip programlar çok popüler değildi.
Evet.
Ama yavaş yavaş zamanla aslında yiyecek içecek sektörünün de hem ekonomik olarak hem de ilgi alaka olarak yavaşça ilerlemesi sağlandı. Yani ben Arda'nın Mutfağı'nı ilk yaptığım zaman konuksuz bir yemek programı izlenmez dediler bize. Ve biz ilk 8 bölümü konuklu çektik. Yani ben yemek tarifi veriyorum ama orada da bir konuk var. O da işte çıkardığı albümü anlatmaya çalışıyor filan. Ya yaptığı diziyi anlatmaya çalışıyor. Oluyor yani. Sonra 9. bölümden itibaren biz konuksuz yapmaya başladık. Aynı izlenirliği almaya devam etti. Çünkü televizyonda şunu fark etti. Aslında orada İnsanların ilgisini çeken şey içerik. Yani içerik. Evet. Orada onu anlatan adam, o onu anlatan adamın verdiği içerik ve yemek. Sonra da bu gelişti. Artık çok fazla şey var. Artık da şu an her şey çok kolay ulaşılabiliyor. Yani o kadar çok gastronomi okulu var ki her isteyen iyi kötü gidip bunu bir şekilde, ama paralı, ama burslu, ama orada, ama burada bir şekilde okuyabiliyor. Ama çok kolay kazanıp veya çok kolay erişip çok kolay okuduğu için belki de o kadar kıymetli olmuyor ve hemen vazgeçiyor. Belki.
Bana uzaktan tamam, hani yeme içme sektörü çok lezzetli, çok güzel kokuları olan bir sektör gibi geliyor ama sanki biraz uzaktan kanatan bir sektör de gibi hissediyorum Arda Bey. Siz nasıl görüyorsunuz oradaki?
Tam bu noktada bir şey söyleyebilir miyim?
Buyurun.
Çünkü hani Sevda da öyle güzel bir noktaya değindi ki sanki gastronomi sektörü gerçekten yani olağanın dışına çıkmış durumda değil mi sizce de? Yani gıda sektörü tamamen hani işte yani insanların sağlık boyutuna çok ciddi anlamda tesir edecek seviyeye ulaşmış durumda ve bununla ilgili açıkçası kanaatinizi ben de çok merak ediyorum. Yani çünkü ürettiğimiz her şey artık tabiri caizse ne bileyim hani bir kanserojen madde içermesinden de öte daha farklı boyutlara da ulaşabilecek durumda. Hem mali anlamda hem de sağlık anlamında.
Yani Muhammed Bey, sorunuzu anlayamadım açıkçası. Sorunuz nedir? Ben
sorum şu. Gastronomi sektörü bu kadar ilgi görmesi karşısında insanların sağlığının etkilenmesinin de bir o kadar artmasına karşı düşüncelerini öğrenmiştim açıkçası.
Yani insanların sağlığını etkileyen şey gastronomi sektörü değil bence. İnsanların sağlığını etkileyen şey hayatımızda var olan her türlü, yani yiyecek içecek olsun, gıda beslenme olsun, tekstil tüketim olsun, kullandığımız plastik materyaller olsun, bunlardan maksimum parayı kazanmak uğruna kötü şeyler yapan insanın yine ta kendisi. Yani bu bence gastronomi sektörü şey değil. Gastronomi sektörünü eğer şöyle değerlendirirseniz, bundan 25 sene evvel 10 birim restoran varken şu anda 1000 birim restoran var. Bundan 30 sene evvel uzak doğu mutfağı, işte sushi, o bu Tayland restoranı filan falan belki hiç yok. Belki 1-2 tane varken şimdi yüzlerce var. Eve sipariş telefonla yapılan bir şeyken şu an cep telefonundan, aplikasyondan yapılan bir şey. Böyle düşündüğünüz zaman gastronomi sektörü de büyüyor. Ha, büyürken şunu diyebilirsiniz, yani paketli ürünlerin içerisindeki satılan şeyler kanserojen mi? O başka bir şey. Ama restoranda servis edilen şeyler kanserojen mi? Vallahi ona bir şey diyemem yani. Sonuçta denizden tuttuğumuz balığı servis ediyoruz. Denizden gelen balık eğer kirliyse yani o zaman evet. Ama hani burada gastronomi sektöründen dolayı olan endüstriyelleşme, evet. Yani eskiden balıkçının tuttuğu balığı satıyordu müesseseler. Şimdi denize 30 metreden toplanan, ağa atılan ve kökünü kurutmaya doğru giden balığı satıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bence gastronomi sektöründeki yozlaşmadan ziyade genel, bizim genel yaşadığımız yozlaşmaya bakmamız lazım.
Peki benim soruma geri dönecek olursak, biraz gastronomi sektörünü değerlendirecek olursak, bana biraz uzaktan sanki bir yandan da çok... İnsanları, yani o sektörde çalışanları ya da adım atmak isteyenleri bir yandan da çok kanatan bir sektör gibi de hissediyorum sanki. Ya da öyle bir imaj çiziliyor belki çok televizyonlardan.
Sert. Bakın çok sert bir sektördür gastronomi. Çok yoğun ve yıpratıcı bir sektördür. Gece gündüz çalışırsınız. Sabahınız akşamınız yoktur. Saatiniz yoktur. Aşırı demokratik bir yer değildir mutfak. Tamamen monarşik bir yerdir. Şef ne derse o olur. Tartışılmaz. Çünkü gemiyi bir kaptan yüzdürür. Öyle herkes ben sağa gitmek istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum derse o mutfakta şiraze kayar. Mutfakta çalışıyorsanız, bu sektörün içinde çalışıyorsanız, özel gününüz yoktur. Mesela yılbaşınız size ait değildir. Veya bayramlar size ait değildir. Eşinizle evlilik yıl dönümünüz müessese için hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir özel gününüz yoktur. Anlatabiliyor muyum? Sizin insanların eğlenmeye gittiği zaman siz çalışıyorsunuzdur. Bunu kabul edeceksiniz. Bunu sorguluyorsanız zaten bu sektörde olamazsınız.
Çünkü zaten o özel günlerin bizzat uygulayıcısı olmak sanırım buradaki en büyük etmen.
Aynen öyle. Ve sizin yapmanız gereken şey muazzam bir disiplin içerisinde çalışıyor olmak. Yani restoranlarda açılışçılar vardır. Sabah herkesten önce gelirler ve bütün hazırlıkları yaparlar. Arkasından aracılar vardır. Normal servis başladığında gelirler, biraz açılışçılara yardım ederler, biraz servisi çıkarırlar. Kapanışçılar vardır. Yani uzun çalışma saatleri vardır. Böyle normal 8-6 çalışma gibi değildir bizim işimiz. Hı hı. Gece yarıları biter. Doğru dürüst yemek yemezsiniz. Benim yapımcım mesela bana hep şey yapar. Ben hiçbir zaman stüdyoda veya herhangi bir yerde mesela yemek biter, herkes gider bir tabak alır, o koyar bilmem ne yapar, sonra kalkar gider bir daha alır. Yani ben artık yani 15 yaşımdan beri buna alışmışım. Ben bir tane küçük çanak yaparım. Giderim biraz ondan koyarım. Öyle pıt pıt pıt pıt ve hızlı hızlı yerim. O da der ki şöyle düzgün bir tabağa koyup insan gibi yavaş yavaş keyifli keyifli yesene. Öyle bir alışkanlığın yok. Çünkü restorancı adam öyle alışmamıştır. O yapar hazırlığını, sonra evet, gider bir yere çöker veya bir köşeye gider kendi yeri neresiyse. Orada ona ayrılan sürenin içinde hızlı hızlı yer ve hemen tekrardan işe geri döner. Ha, bunu sorgulayabilirsiniz. Niye böyle bu iş? Niye? Ya bunu sorgulayabilirsiniz. Bu değişmez ama. Bu Türkiye'de de böyledir, New York'ta da böyledir, Mogadishu'da da böyledir. Bu sektör böyle. Bunu değiştirmeye çalışanlar çok oldu ama sektörün dinamiği bu ve misafire eksiksiz bir hizmet vermek istiyorsanız sizin 7 gün 24 saat alarmda olmanız ve hafif de paranoyak olmanız lazım ki hiçbir şey aksamasın. Arkanı döndüğün zaman bir şeyler değişiyor çünkü. Zor bir sektördür. Girmeye çalışan herkese ben ilk başta girme derim.
Girme.
Girdikten sonra da Allah kurtarsın derim.
Peki Arda Bey'le çalışmak zor mudur? Nasıl bir çalışma stratejisi vardır? Böyle uzaktan, çünkü bir yandan çok yumuşak gibi duruyor ama bir yandan da bir şey var. Böyle bir duvara çarpabilirim hissi de var aslında. Böyle bir disiplin de görüyorum.
Evet evet, çarpabilirsiniz. Şöyle ki eğer televizyon projelerinde çalışıyorsanız mümkün olduğu kadar az hata yapmamız lazım bizim. O yüzden çok düşüneceğiz, çok uygulayacağız, az hata yapacağız, çok tekrar edeceğiz ki üstümüze aldığımız sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğiz. Ama hata insana aittir. Hata baki, yani yapacak bir şey yok. Hepimiz hata yapıyoruz. Önemli olan hatayı bir şekilde çözmek ve ya yansıtmamak ya da bir şekilde bertaraf edebilmek. Ben çok disiplinli bir tipimdir. Saatlere çok uyan bir tipimdir. Hiçbir yere geç kalmamamla çok tanınan bir tipimdir. Şeyimdir yani, planlı, programlı ve organize bir tipim. Ayrıca bir şey yapana kadar da bırakmayan bir tipim televizyon kısmında. Restoran kısmında daha sertim. Öyle bir gerçek var. Çünkü oradaki hataların sonuçları ve telafileri çok daha zor. Yani televizyon işinde canlı yayın yapmadığınız sürece bir şekilde bertaraf edebilirsiniz. Ama öbür taraf restoran mümkün değil. Restoranda en ufak bir hata yılların emeğini bir anda yok edebilir. 50 tane çalışan personelin emeğini bir anda yok edebilir. O yüzden restoranda A'dan Z'ye disiplin. Bizde öyle.
Arda Bey, en ünlü kime yemek yaptı? Ünlü birine yemek böyle...
Türkiye'ye gelen yabancı sanatçıları hemen hemen hepsine yaptım. Artık yani son 4-5 yıldır zaten doğru dürüst büyük konser olmuyor ama stadyum konserlerinin hepsinin yemeklerini ben yaptım o dönem. Yani Metallica, Guns N' Roses, Depeche Mode, Duran Duran, Madonna, kim geliyorsa aklınıza, kim geldiyse hepsinin yemeklerini ben yaptım.
Son bir soru ve sonra kapatalım. Sizden de bir iki bir şey alayım. Bu Arda ile omuz omuza yaptığımız programda şöyle aklınızda kalan, ya Allah kahretsin bu yemek de yenmez ama bir şey çıkartmak da lazım dediğiniz bir sahne var mı kafanızda?
Yok, yemek yani öyle yenmeyecek kadar kötü bir yemek yapan hiç olmadı. Çünkü bir şekilde ben doğru bir yönlendirme yapmaya çalışıyorum. Ama acayip komik şeyler yapanlar oldu. Mesela hiç unutamadığım Buğra Ülsoy böyle rulo kek yapmıştık. Ya öyle bir rulo yaptı ki yani rulonun her tarafından delikler var. Ya nasıl yaptın abicim bunu diyorum. Yani arada krema var. Katladığın zaman bunu katlanmış olması lazım. Falan böyle. O çok güldük. Acayip komikti.
Hani
çok...
özellikle uğraşsan hayatta yapamazsın mantığı galiba.
Abi tabii aynen öyle. Yani hani nasıl yaptın abicim bunu diyorum. Nasıl yaptın diyorum. Valla ben de bilmiyorum diyor. Bir anda onu verdi diyor.
Arda Bey, ben gerçekten size çok teşekkür ederim. Bir kere beni kırmadığınız için ve programımıza geldiğiniz için, festivalimize bambaşka bir renk kattığınız için, lezzetlendirdiğiniz için. Son olarak sizin de eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Vallahi ben şunu ekleyeceğim. Yani konuşmanın özellikle ilk başlangıç kısmında sizlerden gelen yani benim bu işi yapmamın en temel sebeplerinden bir tanesi gerçekten insanların hayatına hala pozitif manada dokunabildiğimi hissediyor olmak. Ve böyle bir şeyi sizlerin hayatına dokunduğumu şu an öğrendim. Ve her geçen gün yeni bir şey öğreniyorum. Bize diyorlar ki 12 sezondur aynı programı yapıyorsun. Sıkılmadın mı? Valla ne zaman sıkılacak olsam hep böyle bir şeyler oluyor ve diyorum ki iyi ki bu işi yapıyorum. O yüzden bunları sizlerden duymak beni çok mutlu etti. Ben de bu ilgiye layık olmak için aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler tekrar programa katıldığınız için. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Biraz dinlenin. Arada bir nefes alın. Yeni enerjiler toplayın. Kendinize dikkat edin lütfen.
Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.
Kendinize görüşmek üzere.
Görüşürüz. Sağ olun, var olun.
Sağ olun, hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, değerli arkadaşlarımız, bugün Beyaz Baston Erişilebilirlik Festivali'nin 8.sinin 3. akşam söyleşisinde çok kıymetli şeflerden Arda Türkmen'i ağırladık. Ben bütün bu program boyunca bizleri izleyen, sorular soran, katkı sunan, heyecanla, soru soramayan ama heyecanla diğer bir yerde bizi bekleyen ve dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünkü söyleşimizi de kapatıyoruz. Herkesin gerçekten varlığına sağlık. İyi ki buradaydınız. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali'ni bugün Dilek'le birlikte biz moderasyonunu gerçekleştirdik. Dilek'cim çok teşekkür ederim. Elif'cim, yaptığınız harika yemekler ve ekrana yansıttığınız için ama bir gün gerçeklerini yiyelim diye umut edelim. Ellerinize sağlık. Herkese ben çok teşekkür ediyorum.